Ayrım 78.
Mustafa Kemal bir İspanyol Yahudisiydi ama artık İslam dinini seçmişti. Kur'an'da yasak olduğu için de alkollü içkilere artık el sürmüyordu. Cumhuriyete giden yol sayfa 107. Demek ki Mustafa Kemal 2. Abdülhamit döneminde 12 yaşındayken askeri ortaokula alındığı zaman Yahudiymiş. İçki içecek yaşa gelinceye kadar da askeri okullarda Yahudi olarak okumuş. Ama bir gün Müslümanlığı seçmiş ve içkiyi bırakmış. Neresinden bakarsanız zırvalı belli olan bir ifade. Dilipak hiç gereği yokken bu dedikoduya neden yer veriyor dersiniz? Geçmiş birkaç gerçek noktaya dayanılarak ve bu noktaların arası masal, süs, yakıştırma ve uydurmalarıyla doldurularak bin türlü yazılabilir. Ama bu tür yazılar tarih açısından hiçbir anlam ve değer taşımazlar. Çünkü tarih bir bütündür. Her ayrıntı olayların akışına ve mantığına, belgelere ve kişilere uygun düşmek zorundadır. Ama bu tür masalların milleti ağır ağır bölüp parçaladığını da itiraf etmek zorundayız. Sebilür Reşat dergisine çıkan yazı. Böyle bir pazarlığın 1919'da yapılmış olduğunu iddia etmenin temelsizliğini ve mantıksızlığı da anlayan Sebilür Reşat dergisi, aradan 4 yıl geçtikten sonra olayı bu defa Lozan görüşmelerine 1922-1923 kaydırıyor. Tutunacakları bir nirengi noktası da var. Hayim Naum Efendi Lozan'a giden danışmanlar arasında bulunmaktadır. Dipnot, Hayim Naum, Lozan Barış Kurulu'na eşlik eden 33 görevliden biridir ve o sırada hahambaşı değil, yüksek mühendis okulu Fransızca öğretmenidir. Ali Naci Karacan, Lozan sayfa 70, GRYT Ansiklopedisi 2. sayfa 244-245. Aynı komik iddia, ilkel ayrıntılar eklenerek, konuşmalar uydurularak yeni bir biçimde bu tarihe kaydırılarak tekrar ediliyor. Şöyle, Lozan Sulh Müzakeresi sırasında en yüksek dereceli meşhur farmason Hayim Naum, İngiltere Hariciye Nazırı ile görüşür. Ona der ki, Türklere karşı şiddetli hareket etmeniz size hiçbir fayda temin etmez.
Eğer mülayim yani yumuşak bir siyaset takip ederseniz, Türk halkının muzaffer liderlere karşı irtibağından, herhalde itibarından, uymalarından olacak istifade etmek mümkün olur. Ne gibi? Bir kere burada İslam davasından, İslam meselelerinden vazgeçerler. Sonra Türklerin İslami bünyesini değiştirerek onlara protestanlığı kabul ettirmek kolaylaşır. Hayim Naum, İngiltere Hariciye Nazırı'nı buna inandırdıktan sonra İsmet Paşa'yı hususi surette ziyaret eder, ona der ki, İngiliz Hariciye Nazırı ile görüştüm. Eğer siz İslam davalarından, İslam riyasetinden yani halifelikten vazgeçerseniz, İngiltere size müzaheret gösterecek yani yardımcı olacak. Bir de Türk milletinin protestanlığa karşı temayülünü yani eğilimini temin sağlamak hususunda Nazır Hazretleri sizden yardım bekler. Hayim Naum'un bu sözü üzerine İsmet Paşa şaşalar. Bu mühim bir hadisedir, bizi Hristiyanlaştırmak demektir, Ankara'ya bildirmek icap eder der. Bunun üzerine Hayim Naum hemen o gün yola çıkar, İstanbul'a gelir. 1-2 saat evinde kaldıktan sonra Ankara'ya gider. Mustafa Kemal Paşa'yı ziyaret eder, meseleyi nakleder. Onun üzerine bütün İslami meselelerin kolaylıkla bertaraf edilmesi bir yana bırakılması hususunda Lozan'a talimat verilir. İngilizler çok memnun kalırlar, muahede akt olunur yani anlaşma yapılır. Sebilür Reşat sayı 86 Eylül 1950. Dipnot, bu yazıyı GRYT Ansiklopedisi 2. cildi sayfa 252'den aktardım. Dergiye göre Karabekir bu hatırasını iki milletvekili anlatmış, onlar da Sebilür Reşat yazarına aktarmışlarmış. Karabekir'in hiçbir kitabında böyle bir iddianın kırıntısı bulunmuyor. Yazılmaya değer bulsaydı hiç olmasa Uğur Mumcu ve İsmet Bozdağ'ın ayrı ayrı yayımladıkları son kitabında yani anılarında yer verirdi. Dipnot, Kazım Karabekir anlatıyor, yayını hazırlayan Uğur Mumcu, Tekin Yayın Evi, İstanbul 3. baskı 1993, ilk baskı 1990. Paşaların Kavgası, yayını hazırlayan İsmet Bozdağ, Emre Yayınları İstanbul 1991. Karabekir bu anılarına inkılap hareketlerinin neden oldu, nasıl oldu, nasıl idare olundu adını vermiş. Karabekir İstiklal Harbimiz adlı kitabında başkentin Anadolu'nun içinde bir yer alınması, İstanbul'a hilafet merkezi denilmesiyle ilgili olarak 12-15 Kasım 1921 günü yazdığı bir yazıdan söz ederken özet olarak şöyle bir dipnot düşmüş. Lozan'da İtilaf Devletleri bize bir sulh projesi verdiler. Bize teklif olunan projenin Boğazlar hakkındaki faslının 8. maddesinde İstanbul için payitaht, başkent tabiri vardı. Heyetimiz de bunu aynen kabul etti. Acaba hilafetin lavı esası orada mı tekerrür etti de kararlaştırıldı da buraya hilafet merkezi denilmedi? Payitahtın herhalde Anadolu içerisinde kaldığını İsmet Paşa bilmiyor mu idi ki böyle bir taahhüde girdi? Sayfa 973. Müttefiklerin verdiği projede İstanbul için payitaht deyimi geçmiş olabilir ama Lozan kurulumuz projedeki bu deyimi kabul etmiş değildir. Lozan Antlaşması'na ek Boğazlar rejimine ilişkin sözleşmede İstanbul için payitaht başkent deyimi geçmemektedir. S.L. Meray Lozan Barış Konferansı 8. sayfa 50-59. Karabekir Lozan Barış Antlaşması'nın kabul edilmiş metnini ve metinde payitaht deyiminin yer almadığını elbette görmüştür. Ama görmemiş gibi böyle gereksiz ve gerçeği yansıtmayan bir dipnot düşmüş. Karabekir tanıdıkça bu tür anakronolojik notların sebebini de anlayacağız. Karabekir'in bu konuda yazdıkları bunlar. Bunların Sebil-ül Reşat'taki ayrıntılı masalla ne ilgisi var?
Doğrular. Dışişleri Bakanı Lord Curzon, Lozan Barış Görüşmelerinin birinci dönemine katılmış 20 Kasım 1922-4 Şubat 1923, Barış Görüşmelerinin kesilmesinden sonraki ikinci dönemde ise 23 Nisan 1923-24 Temmuz 1923, İngiltere'yi İstanbul'daki Yüksek Komiser Sir Harold Rumble temsil etmiştir. Birinci dönem şiddetli tartışmalarla geçmiştir. Görüşmelerin kesilmesine sebep olan da özellikle Lord Curzon'dur. Dipnot. Lord Curzon 3 Şubat günü müttefiklerin kendi aralarında hazırlayıp Türklere önerdiği SEV benzeri proje için şöyle der. Türkiye'nin imza edici en iyi proje budur. Eğer imza etmezse Türkiye düşünsün. Asya'nın görünmez derinliklerinde kaybolur. Ali Naci Karacan, Lozan, sayfa 623. Türk kurulu bu projeyi reddedecek ve Türkiye'ye dönecektir. Bu yüzden savaşın yeniden başlaması olasılığı belirir. Türkiye geniş askeri önlemler alır. Dipnot. Türk İstiklal Harbi 2. 6. kısım 4. kitap. İstiklal Harbi'nin son safhası sayfa 160-166, 169-175-210-234-236. Şu halde Lord Curzon'un da katıldığı 1. dönemde bir anlaşma da olmamış. 2. dönem görüşmeleri başlamadan İngiliz hükümeti bu dönemde de Türkiye'ye ödün verilmemesi için birleşik bir cephe oluşturmak üzere müttefik delegelerini Londra'ya çağıracaktır. Dipnot S.R. Sonyel Dış Politika 2. sayfa 339, Ali Fuat Cebesoy Siyasi Hatıralar sayfa 319. İkinci dönemde bu ön çalışma dolayısıyla en az ilk dönemdeki gibi çok çetin tartışmalarla geçer. Görüşmelerin yine kesilmesi olasılığı belirir, askeri önlemler bu dönemde de sürdürülür. Ancak 97 günde anlaşmaya varılır. Velhasıl masal gelişime ve kişilere denk düşmüyor. B. Ayrıca Ankara ile Lozan yani İsmet İnönü arasındaki bütün yazışmalar yayımlanmıştır. Dipnot Bilal N. Şimşir, Lozan Telgrafları 2 cilt, TTK Ankara 1990-1994. Birinci ciltte 544, ikinci ciltte 721 belge yer alıyor. Alınıp alınmadığının anlaşılması için her telgrafa bir sıra numarası verilmiş. Bu sebeple tam bir dizi niteliğindedir. Dipnot, İsmet İnönü ile Mustafa Kemal arasındaki bütün telgraflaşmalarda bu dizi içinde yer alıyor. İnönü diyor ki, Ankara ile telgrafla temas ederdik, her gün muntazam rapor yazardım. Özel görüşmeler, resmi müzakereler, bunların hepsini bir harp raporu gibi her gün Ankara'ya bildirirdim. Ben raporlarımı doğrudan başvekile Rauf Orba'ya gönderirdim. Başvekil ile muhabere ederdik. Sonradan aramızda karşılıklı şikayetler olduğu zaman BMMM reisine yani Mustafa Kemal'e yazardım. Fakat özel muhabere vasıtam olmadığı için onları da başvekile gönderirdim. Yalnız TBMM reisine mahsustur derdim. Başvekil de okur sonra götürür BMMM reisine verirdi. Mustafa Kemal Paşa da bana yazacağı zaman aynı şekilde hareket ederdi. Yani başvekilin Rauf Orbay'ın kontrolü altındaydı. Hatıralar 2. sayfa 115. Pazarlıkla ilgili bir yazışma olsa Rauf Bey'in bunu bilmemesi, öğrenmemesi kabil mi? Haberleşme bir tek kanalla ve tek şifreyle yapılıyor. O dönemin imkan ve şartlarını dikkate alan ön yargısız ve sağduyulu bir insan, Mustafa Kemal ile İsmet Paşa arasında Rauf Bey'den dolayısıyla hükümetten ve tarihten gizli bir haberleşme olamayacağını kestirir. Bu yazıların arasında iddiada ileri sürülen talimat bulunmadığı gibi bu anlama çekilebilecek hiçbir ifade de yok. C. İddiaya göre Hayim Naum hemen Ankara'ya gelmiş, TBMM Başkanı Mustafa Kemal Paşa ile konuşmuş, Lozan'a gerekli talimat verilmiş ve anlaşma imzalanmışmış. Bu masalı uyduran her kim ise birinci dönem görüşmelerinin anlaşmazlıklar yüzünden kesildiğini, ikinci dönemde de tartışmaların ve anlaşmazlıkların yine şiddetle sürdüğünü, birkaç kere savaşın eşiğine gelindiğini yok sayıyor, yani saklıyor. Hayim Naum ne zaman gelmiş de Mustafa Kemal ile Ankara'da buluşmuş? O tarihteki küçücük Ankara'da bu ziyaret nasıl olmuş da herkesin gözünden kaçmış, basında yer almamış? Dipnot, Hayim Naum, Osmanlı toplumunu yakından tanıdığı, hakkındaki haberlere önem verdiği biri. Ne zaman bir yere gitse ya da bir yerden gelse gazetelerde yer alıyor.
Nitekim yaptığı geziler, temaslar ve konuşmalar o zamanki gazetelerde yer almıştır. Mesela Kurtuluş Savaşı günlüğü 4. cilt 23 Ağustos 1921 20 Kasım 1922 sayfa 537 39 43 546 48 60 62 75 663 723 735. İddia edilen tarihlerde İstanbul'a, İzmir'e ya da Ankara'ya gelmiş olsa basına mutlaka yansırdı. Rıza Nur da anılarında Hayim Naum'un Ankara'ya gittiğinden söz etmiyor. D. Kadir Mısıroğlu, Hayim Naum'un güya bu entrikayı çevirmek için gidip geldiği yerleri de duruma göre değiştiriyor. İki örnek vereyim. 1. Hayim Naum Efendi İngilizler ve hatta Papalık Roma ile Ankara arasında mekik dokumuştur. Hilafet sayfa 183. Dipnot. Akıllarına ne gelirse hepsini üst üste yığıyorlar, ortaya acayip bir bulamaç çıkıyor. Papa Katoliklerin temsilcisidir. Hani İngilizler ve Yahudiler bizi protestan yapmak istiyorlardı. Papa ile ne ilgisi var bu işin? Varsa protestanlık hikayesi ne oluyor? Araya Yahudiler niye karışıyor? Öyle ilkel bir yalan ki hiçbir dişlisi ötekini tutmuyor. 2. Hayim Naum İsmet Paşa'dan önce gelerek İktisat Kongresi sırasında Mustafa Kemal ile İzmir'de buluşmuştur. Hilafet sayfa 258-267-302. Dipnot. Lozan Barış Görüşmeleri 4 Şubat 1923 günü kesilir. Başta Lord Curzon olmak üzere bütün delegeler memleketlerine dönerler, savaşa devam ihtimali belirir. İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat 1923'te başlamış, 4 Mart 1923'te sona ermiştir. Mustafa Kemal 10 Şubat'ta İzmir'e gelir. 17 Şubat'ta İktisat Kongresi'ni açar, 18 Şubat'ta İzmir'den ayrılır. 19 Şubat günü Eskişehir'de İsmet Paşa ile buluşur ve birlikte Ankara'ya dönerler. Kaynakçalı Atatürk Günlüğü sayfa 227. Şu halde Hayim Naum ile İzmir'de 11 Şubat ile 16 Şubat arasında görüşmüş olmalı. Niye hiçbir kaynakta, gazetede, dergide, anıda Mustafa Kemal Hayim Naum'un İzmir buluşmasının en küçük bir izi bile yok? Lord Curzon Hayim Naum'un Mustafa Kemal ile görüşmeye gittiğini bildiği halde neden konferansı birkaç gün daha uzatmak yerine yarıda kesilmesine ön ayak oldu? Mustafa Kemal neden İktisat Kongresi'ni açarken müttefikleri uyarmak ve gerekirse yeniden savaşa devam etmeye hazır olduklarını açıklamak ihtiyacını duydu? Mustafa Kemal 1 Mart 1923 günü meclisin 4. toplantı yılını açarken de şöyle diyecektir. Dahil olduğumuz senenin bir sulh senesi olması ihtimali kadar bir harp senesi olmak ihtimali de vardır. Bu ikinci ihtimale göre tedbirli bulunmak elbette daha muvafıktır. Eğer harp devam ederse TBMM orduları şimdiye kadar olduğu gibi milli vazifesinin icabatını kahramane ifade edecektir. Zabıt Cerideleri 28. sayfa 3.
Allah Allah. Ankara'da mı buluştu bunlar, İzmir'de mi? Yoksa hem Ankara'da hem İzmir'de mi buluştular?
Hayim Naum Efendi Lozan'la Ankara arasında mı, Lozan Roma Ankara arasında mı, yoksa Lozan'la İzmir arasında mı mekik dokudu? Bu yoğun trafik Türklerin ve dünyanın gözünden nasıl saklandı? Ayrıntılara girdikçe bu tutarsızlıkların, çelişkilerin, yalpalamaların daha da arttığını, apaçık gerçeklerin tersine çevrildiğini de göreceğiz. Mısıroğlu'nun bu konudaki karışık ve dağınık iddialarını elimden geldiğince düzenleyip sıraya koydum, sunuyorum. 1. İsmet Paşa Lozan'a gittiği sırada Mustafa Kemal Paşa Türkiye'de halife olmak temayülü içinde bulunuyor ve bu temayülü ifade eden beyan ve hareketleri açıkça icra ve ifadan içtinap etmiyordu, yani çekinmiyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın evvelce İngilizlerle hilafeti yıkmak esası üzerine anlaşmış olmasına rağmen zaferden sonra bu vaadinden vazgeçerek halife olmak istediği katidir. Ancak bu dini bir zaruret ve inanıştan ziyade alem şumul bir şahsi otorite sağlamak maksadının eseriydi. Hilafet sayfa 256-257-300. Mustafa Kemal'in halife olmak istediği iddiasını az sonra ele alacağım. 2. İsmet Paşa da Lozan'da hilafetin muhafaza edileceği kanaatini uyandıran beyanatlar veriyordu. İngiliz Hariciye Nazırı Lord Curzon hilafet mevzuunda yeni Türk idarecilerinin bu tavrını görünce arada bir onları yoklamaktan geri durmuyordu. Bu yoklamalardan sonra Lord Curzon müzakereleri çıkmaza sokmuş, sulhün imkansızlığına dair beyanlarda bulunmaya başlamıştı. Bununla da iktifa etmeyerek İnönü'nün müşavir sıfatıyla Lozan'a götürdüğü meşhur Hahanbaşı Hayim Naum Efendi'yi İsmet Paşa'ya göndermiş ve eski taahhütleri istikametinde kalarak hilafeti ılga etmemeleri, yani kaldırmamaları halinde sulhün imkansızlığını açıkça söyletmişti. Sulhün ılgası şart koşulunca Türkiye'den ayrılmadan önce bu müessesenin muhafaza edilmek istendiğini bilen, hatta Mustafa Kemal Paşa'nın halife olmak arzusu taşıdığına vakıf bulunan İnönü, böyle bir şeye re'sen, yani kendiliğimden karar vermek selahiyetine haiz bulunmadığını söylemiş ve Hayim Naum Efendi'ye meseleyi bizzat anlatmak üzere Türkiye'ye gitmesini tavsiye etmişti. Hilafet sayfa 257. Dipnot. Hasan Hüseyin Ceylan halifeliğin kaldırılması konusunda şöyle yazıyor. Hele Doktor Rıza Nur bu cinayet oyununun önce İsmet İnönü tarafından Lozan'da senaryolaştırıldığını ifade ederek açıkça canileri Hayat ve Hatıratım adlı eserinde ortaya koymaya çalışır. Doktor Rıza Nur'a göre halifeliğin kaldırılması Lozan görüşmeleri sırasında İstanbul Yahudi haham başısı haham diye Yahudi din adamlarına denir zaten. Haim Naum ile İsmet Paşa arasında gizli görüşme korkunç pazarlıklarla halledilmiş bir olaydır. Büyük Oyun 2. Cilt sayfa 20. Hasan Hüseyin Ceylan bu iddiasını Rıza Nur'un Hayat ve Hatıratım adlı kitabın 3. cildinin 969. sayfasına dayandırıyor ama bu sayfada iddiasıyla ilgili hiçbir şey yok. Zaten Rıza Nur'un anılarının hiçbir sayfasında böyle bir iddia yer almamaktadır. Ceylan'ın yeni bir saptırmasıyla karşı karşıyayız. Oysa ustası Mısıroğlu bile Rıza Nur'un Hayim Naum hakkında yazdıklarını Hayat ve Hatıratım sayfa 108, 1083, 1157, 1159 aktardıktan sonra bu konuda diyor ki bu satırlar göstermektedir ki Doktor Rıza Nur, Hayim Naum Efendi'nin Lozan'da oynadığı rolden ve perde arkasında cereyan eden hilafet pazarlığından habersizdir. Lozan 1. sayfa 263. Evet. Mısıroğlu belirttiğim iki kaynaktaki uyduruk iddiaları tekrarlayıp süsleyerek senaryosunu tamamlamaya çalışıyor. Her zamanki gibi herhangi bir dayanak, belge, kanıt, tanık göstermiyor. Zaten amacı bir gerçeği açıklamak değil, pek az ve tek yanlı okuyanların kafasını karıştırmak. Bir gün bu masallara inanan milyonlarca vatandaşımız olursa bunun sonu nereye varır? 3. Bu sırada Mustafa Kemal Paşa İzmir'de toplanacak olan İktisat Kongresi'nde bulunmak üzere yola çıkmış ve her gittiği yerde hilafeti göklere çıkaran konuşmalar yapa yapa İzmir'e vasıl olmuştu. Kağan Mısıroğlu Hilafet sayfa 258. Bu noktada duralım ve şu iki ara iddiayı gözden geçirelim. 1. Mustafa Kemal'in halife olmak istediği, 2. Mustafa Kemal'in İktisat Kongresi'ni açmak üzere İzmir'e giderken bu amacını gerçekleştirmek için her yerde hilafeti göklere çıkaran konuşmalar yaptığı. 1.2. Mustafa Kemal halife olmak istiyormuş. Mustafa Kemal'in bir ara halife ve sultan olmak istediğini ilk iddia eden kimse Kazım Karabekir'dir. Mustafa Kemal'in çevresinde aynı süreci yaşayan binlerce kişi var ama Karabekir'den başka bu iddiayı ileri süren başka hiç kimse yok. Karabekir bu ve benzeri bazı iddiaları devre dışı kaldıktan sonra ileri sürmüştür. Hiçbirinin doğru olmadığını göreceğiz. Ününe hiç yakışmayan bir tutumla bir tek dayanağı bile olmayan bir hikaye kurgulamış. İddiasını geçmiş olaylara bağlamaya ve bu yolla devre dışı kalmış olmasının hıncını almaya çalışıyor. Kağan Mısıroğlu da Karabekir'e dayanıyor ama o yalnız halife olmak istediğini ileri sürüyor. Karabekir'in bu konudaki iddialarını doğrularıyla birlikte aktarıyorum. Mustafa Kemal Paşa'nın 31 Temmuz 1921 günlü cevabındaki "Türkiye'nin başında halife-i İslam olacak ve bir hükümdar sultan bulunacaktır" kaydı beni düşündürdü. İstanbul, Cumhuriyet yapıyorlar diye endişe ederek propaganda yapıyordu. Padişah ve taraftarları bundan ürküyorlardı. Benim bugün anladığım ise daha korkunçtu. O da Mustafa Kemal'in bir muzafferiyet neticesi hilafet ve saltanatı almasıydı. İstiklal Harbimiz sayfa 917. Karabekir'in bu kuşkusunun doğru olup olmadığını görelim. Erzurum Müdafaa-i Hukuk Derneği Başkanı Raif Efendi ve bazı arkadaşları 1921 Ocak ayında kabul edilen anayasadaki hakimiyet bila kaydü şart milletindir hükmünden korkacak bir tepki olarak derneğin adını Muhafaza-i Mukaddesat ve Müdafaa-i Hukuk olarak değiştireceklerdir. Dipnot, Raif Efendi'nin görüşü şöyle. Bütün bu teşebbüsattan ve Ankara matbuatının neşriyatından hasıl olan en mühim ve hayati endişe, hükümet şekli idaresini tespit eden hilafet ve saltanatın cumhuriyetçiliğe inkılap etmesi tehlikesidir. İstiklal Harbimiz sayfa 919. Kazım Karabekir bu değişimden yakınan Mustafa Kemal'e 3 soru sorar. Bunlardan biri hilafet ve saltanat sorununun çözümü için ne düşünüldüğüdür. Karabekir'in tam Kütahya-Eskişehir yenilgisiyle Sakarya Savaşı arasındaki o kritik dönemde sorduğu bu sorulara Mustafa Kemal uzun ve ayrıntılı bir cevap verir. Karabekir cevapta yer alan bu konuya ilişkin paragrafın sadece bir kısmını aktarıyor ve iddiasını o tek cümleye yaslıyor. Oysa o paragrafın tamamı şöyledir. Hilafet ve saltanat meseleyi esasi olarak mevcut değildir. Türkiye'nin başında halife-i İslam olacak ve bir hükümdar sultan olacaktır. Mevzu bahis olan mesele hükümdarın hukuku olup bunun tayin ve tahdidi için son birkaç asrın tecrübeleri ve devlet mefhumundaki millet hukukunun manayı hakikisi amil olmalıdır. Bu esas üzerinde henüz tespit edilmiş kati bir düsturumuz, kuralımız yoktur. İstiklal Harbimiz sayfa 923. Karabekir bu cevaba dayanarak Mustafa Kemal'in halife ve sultan olmak istediğinden kuşkulanıyor, daha doğrusu kuşkulandığını ileri sürüyor. Ama bu cevaptan o anlam çıkar mı? Çıkmaz ama Karabekir sonradan kurguladığı hikayesine böyle başlıyor ve şöyle devam ediyor. Mustafa Kemal Paşa'nın hilafetin lüzumu hakkındaki Balıkesir'deki hutbesi ve meclisteki nutku ve şeriye vekilinin beyannamesi bir araya getirilir ve başlarına da hocalar grubu ortasında ve aynı kisvede Mustafa Kemal Paşa'nın mefkure hatırası resmi konursa vaziyet daha iyi anlaşılır. Gazi'nin büyük bir taassupla hilafet ve saltanatı şahsına almak istediği görülür. Adı geçen eser sayfa 917, birinci dipnot, sayfa 292, birinci dipnot. Karabekir iddiasını kanıtlamak için işte bu dört dayanağı gösteriyor. Doğrular. 1. Mustafa Kemal'in 7 Şubat 1923'te Balıkesir Zağanos Paşa Camisi'de kısa bir hutbe verdiği doğrudur. Karabekir, Mustafa Kemal'in hilafet ve saltanatı şahsına almak istediğini kanıtlamak için bu hutbeyi ileri sürüyor. Oysa Mustafa Kemal bu hutbede İslam dinini övmüş ve özetlemiştir. Ama hilafetten de hilafetin lüzumundan da kesinlikle söz etmemiştir. Dipnot: Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri 2. sayfa 94. Mustafa Kemal bu konuşmasında hutbenin amacı ve niteliğini açıklarken şöyle der: hutbelerin halkın anlayamayacağı bir lisanda olması, Arapçadır, ve onların da bugünkü icaplar ve ihtiyaçlarımıza temas etmemesi, halife ve padişah namını taşıyan müstebitlerin arkasından köle gibi gitmeye mecbur etmek içindi. Hutbeden maksat ahalinin tenvir ve irşadı içindir, başka bir şey değildir. Mustafa Kemal ne söylüyor, Karabekir ne iddia ediyor? Her İslamiyet'i öven halife olmak istiyor demek midir? Kendi de övüyor. Yoksa Karabekir de mi halife olmak istiyordu? Bu birinci dayanaktı. 2. Mustafa Kemal 1 Kasım 1922 günü mecliste saltanatın kaldırılması ile ilgili önerinin görüşülmesi sırasında öneriyi destekleyen uzun ve etkili bir konuşma yapar. Bu arada hilafet tarihi hakkında geniş bilgi verir. TBMM ile hilafetin bir arada olabileceğini söyler ve TBMM'nin hilafetin dayanağı olacağını belirtir. Dipnot: Konuşmasının metni Zabıt Cerideleri 24. cilt sayfa 305-311, Nutuk 3. cilt 264 sayılı ek, Hasan Hüseyin Ceylan Din Devlet İlişkileri 1. cilt sayfa 48-56.
Hasan Hüseyin Ceylan diyor ki, bize göre Mustafa Kemal bu konuşmayı hazırlarken medrese alimi, Darül Fünun İlahiyat Fakültesi Dekanı ve İslam Hukuku Hocası, Adliye Vekili Seyit Bey'den faydalanmıştır. Büyük Oyun 1. cilt sayfa 172. Mustafa Kemal'in bu konuşmayı yaptığı tarihte Seyit Bey İstanbul'dadır. Bu tarihten 10 ay sonra seçilecek, 14 Ağustos 1923'te adliye vekili olacaktır. Bu konuşmadan bazı parçalar. İdare şeklimizde mündemiş bulunan hakikat, Türk halkının mukadderatına bir fiil ve bizzat el koymuş olması, hakimiyeti milliyesini, saltanatı milliyesini 3 seneden beri kendi elinde bulundurarak
mukaddes davasını müdafaa etmekte bulunmasıdır. Millet mukadderatını doğrudan doğruya eline aldı ve milli saltanat ve hakimiyetini bir şahısa değil, bütün fertleri tarafından seçilmiş vekillerden oluşan bir yüksek mecliste temsil etti. İşte o meclis yüksek meclisinizdir. Türkiye Büyük Millet Meclisidir ve hakimiyet egemenlik makamının hükümetine Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti derler. Bundan başka bir saltanat makamı, bundan başka bir hükümet yoktur ve olamaz. Karabekir saltanatın kaldırılması lehindeki bu konuşmayı da Mustafa Kemal'in hilafet ve de saltanatı şahsını almak için yaptığını iddia ediyor. Mustafa Kemal halife olup İstanbul'a gidecek, iktidardan çekilecek miydi yani? Karabekir'in iddiasının ikinci dayanağı da buydu.